Ayrım 52, sayfa 482. Yüksek Ziraat Enstitüsü Cumhuriyet Bayramı'ndan sonra açılacaktı. Birkaç yıllık emek sonuç vermiş, yollar, binalar, derslikler, laboratuvarlar, uygulama alanları ve yurtlar bitmişti. Yönetim gazetelere ilan vererek öğrenci kaydetmeye başladığını duyurmuştu. Bu duyuruyu okuyup da gelenlerden biri de Hadiye Çeçen'di. Annenin çabasıyla büyüyüp yetişmiş, babasız beş kardeşten biriydi. Annesi ancak Hadiye ile erkek kardeşini okutabilmişti. Okulu bitirebilirse ilk kadın tarım mühendisi olacaktı. Okulun içi de dışı da güzeldi, her şey yepyeniydi. Yerler, duvarlar, lambriler, kapılar, masalar, iskemleler, yurtlarda karyolalar, yataklar pırıl pırıldı. Cila ve özen kokuyordu. Dünyada ilkokuldan yüksek öğrenim bitene kadar öğrenimin parasız olduğu birkaç ülkeden biri Türkiye'ydi. Dipnot: Hüner Tuncer, İdealler Kuşağı'ndan bir örnek. Doktor Hadiye Tuncer, sayfa 14-21. Bu sırada Budapeşte'de Baronese Elfriede Karvinski'nin ortaokul öğrencisi kızı Nermin, adını babası koymuştu, Türkiye hakkındaki haberleri okuyor, öğrenimin parasız olmasına şaşıyor, imreniyordu. Macaristan'da öğrenim paralı ve pahalıydı. Oysa okumak istiyordu, yaşamakta zorlaşıyordu. Amiral Horthy faşist bir yönetim kurmuştu. Okuyabilmek için babasının ülkesine, Türkiye'ye gitmek istiyordu. Bir Türk'ün kızıydı. Daha küçükken babası ölmüştü. Annesiyle İstanbul'dan ayrılıp Macaristan'a dönmüşlerdi. Zorluk içinde yaşıyorlardı. Baronesse Karvinski'nin geliri Nermin'in ortaokuldan sonra öğrenim görmesine yetecek durumda değildi. Nermin ücretsiz okuma imkanından yararlanmak için bir gün karar verecek, Budapeşte'den 14 yaşında Türkçe bilmeden tek başına ayrılacak, İzmir'e babasının akrabaları yanına gelecek, okuyabilmek için birçok zorluğa katlanacak, sonunda Profesör Doktor Nermin Aba'dan UNAT olacaktı. Bir büyük bilim insanı ve yurtsever. Dipnot: Nermin Aba'dan UNAT, kum saatini izlerken, sayfa 44-53. Gazi İstanbul'dan 9 Ekim günü büyük bir törenle uğurlandı. Her yeri 10. yıl havası sarmıştı. Haydarpaşa Garı süslenmeye başlanmıştı bile. Ankara'da da büyük bir törenle karşılandı. Vasfiye'ye haber yolladı bebeği alıp gelmesi için. Vasfiye kucağında ülküyle geldi. Yuvarlak yüzlü, güzel gözlü, şipşirin bir bebekti. Daha yürüyemiyordu ama bazı sözcükleri tekrar ediyordu. Güleç, oyunbaz bir kızdı. Gazi bayıldı. İlk kez bir bebeği kucağına aldı. Kız küçük elleriyle yüzüne dokunuyor, saçlarıyla oynuyor, kıkır kıkır gülüyordu. Güldükçe gamzeleri görünüyordu. "Çocuklar, şu maskaraya bakın, ne güzel şey." Sonra bebeğin annesine döndü. ''Vasfiye, ülküyü sık sık bana getir. Hatta babası izin verirse buraya taşının.'' ''Emrin olur paşam.'' Bir süre sonra annesiyle ülkü Çankaya'ya taşınacaktı. Ankara'da 10. yıla hazırlanıyordu. İstasyonla meclis arasındaki koşu yeri denilen yer, geçit töreni alanı olarak hazırlanıyor, şeref tribünü ile protokol ve halk için tribünler yapılıyor, geniş toprak yol sulanarak silindirlerle sıkıştırılıyordu. Büyük geçit töreni burada yapılacaktı. Dört bir yandan trenlerle izciler, öğretmenler, il temsilcileri ve büyük töreni görmek isteyen yurttaşlar geliyordu. Yakın ilçe ve köylerden de kamyonlar, kağnılar, at arabaları, atlar, eşeklerle Ankara'ya gelen geleneydi. Gazi sürpriz olarak köşke bir sinema makinesi aldırmıştı. Ankara'ya geldikleri akşam bazı arkadaşlarını eşleri ve çocuklarıyla davet etti. Neşe içinde yemek yediler. Sonra sinema makinesinin kurulduğu salona geçtiler. Koltuklar, iskemleler sıralanmıştı. Rukiye sinema makinesi alındığını duymamıştı. Sevinç çığlığını bastı, sonra da çok utandı. En arka sıraya gidip oturdu. Dünya haberlerini seyrettiler. Mussolini ile Hitler'in abartılı hareketlerine, büyük jestlerle konuşmalarına güldüler. Sonra Muhsin Ertuğrul Bey'in yönetmenliğini yaptığı Bir Millet Uyanıyor filmini izlediler. O günleri bilenler çoktu aralarında, çok duygulandılar. İsmet Paşa Kadro dergisinin isteğini kırmadı. Cumhuriyet sayısı için bir yazı yazdı. Yazısına partimizin devletçilik vasfı başlığını koydu, devletçiliği tanıttı. Bazı iş adamlarına göre devlet sadece girişimcilere yardım etmeli, fakat iktisada karışmamalıydı. Bazıları devletçiliği komünizm sanıyordu. Bir de ne yapsa iktidara kızanlar vardı. Devletçiliğin ne olduğunu anlatmayı yararlı buldu. Sade basit cümleler, herkesin anlayabileceği örneklerle devletçiliği anlattı. Yazı etkili oldu. Buna karşılık müfrit particiler Kadro dergisine yazı yazdığı için kızdılar. Onlara göre Kadro bazı konularda partiden farklı düşünen, öyleyse zararlı bir dergiydi. Bunlara karşılık Gazi dergiye başarı dileyen bir mesaj gönderdi. Dipnot: Kadro 22. sayı teşriğini evvel, yani Ekim 1933. Vehbi Koç uzun zamandır ilk kez eve akşam yemeğine geldi. Çok yorgun ama mutluydu. "Hastane yetişecek. Bir iki küçük eksik kaldı, o kadar," dedi. "Cumhuriyet bayramında eksiksiz açacağız. Akşama da Ankara Palas'a baloya gideceğiz. Hazırlıklı ol." Bu, kendine tuvalet diktir demekti. Kendi de smokin diktirecekti. 26 Ekim günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki kanun kabul edildi. Birincisi, söylentisi bütün hapishanelerdeki mahkumların uykularını kaçıran genel af kanunuydu. Meclis, Cumhuriyet'in 10. yılı şerefine bütün suçları affetmişti. Karar duyulunca bütün hapishanelerde bayram başlayacak, demir parmaklıklardan dışarı yaşasın Cumhuriyet çığlıkları taşacaktı. Hapishaneler kötüydü, geriydi. Çağın gereklerine ve insanlık anlayışına uygun değildi. Yalnız siyasi mahkumlara iyice davranılıyordu. İkinci kanunla kadınlara köy ihtiyar heyetlerine seçme ve seçilme hakkı tanındı. Erkeklerin eli bir türlü kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı vermeye gitmiyordu. Kadını küçümseyen ilkel anlayış direniyordu hala. Sovyetler Birliği, İsmet Paşa'nın ziyaretini iade etmeye ve Cumhuriyet'in 10. yıl dönemine katılmaya büyük önem vermişti. Bakanlar Kurulu Başkanı Molotov hasta olmuştu, yoksa o gelecekti. Onu da temsil etmek üzere Kızıl Ordu Başkomutanı ve Savunma Bakanı Mareşal Voroshilov'un başkanlığında Kızıl Ordu Süvari Kuvvetleri Komutanı General Budyenli, Dışişleri Bakan Yardımcısı, Eğitim Bakanı, Eğitim Bakanı Yardımcısından oluşan bir kurul kurdular. Dipnot: General Budyenli güya 1920 yılında albayken Havza'ya gelmiş, Mustafa Kemal Paşa ile görüşmüş. Bu masalın kaynağı, birçok şeyi değiştirerek anlatan, bazı şeyleri uyduran Hüsamettin Ertürk'ün İki Devrim Perde Arkası adlı kitabıdır. Bu iddia bazı ciddi kitaplara bile geçmiştir. Oysa o tarihte Albay Budyenli Volga kıyısında Çaritsin çevresinde Çar taraftarlarıyla çarpışmaktaydı. Budyenli'nin anılarına dayanarak S. Yerasimos, Türk-Sovyet İlişkileri, sayfa 100, dipnot 87. Hüsamettin Ertürk gibi masalcılarımız eksik değil. Bu masalcılara inananlar da çok. Kurulu Sivastopol'dan bir Türk gemisi aldı. Boğaz ağzında savaş gemileri ve uçaklar tarafından karşılandılar. Birçok İstanbullu motorlarla gemiye eşlik etti. Halk Ruslara büyük sevgi gösteriyordu. Rus filmciler bu büyük karşılanışı filme aldılar. Milli mücadele sırasındaki Sovyet yardımlarında Mareşal Voroshilov'un büyük katkısı olmuştu. Nitekim Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda Türkiye'nin vefası gereği yine büyük yardımı dokunan General Frunze ile birlikte Voroshilov'un heykeli de yer alıyordu. Mareşal Voroshilov Haydarpaşa'da peronu dolduran halka vagon penceresinden şöyle seslendi: "Size dost Sovyet Rusya'nın candan selamlarını getirdim. Size kardeş Rus ordusunun yenilmez Türk ordusuna selamlarını getirdim." Alkışlar içinde Ankara'ya uğurlandılar. 27 Ekim'de Ankara'ya geldiler. Tren istasyona girerken izciler selam borusu çaldılar. İstasyon Türk ve Sovyet bayrakları ile süslenmişti. Başbakan İsmet Paşa, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, bakanlar, komutanlar, ileri gelenler, subaylar, gazeteciler, foto muhabirleri, kameramanlar ve halk tarafından büyük dostlukla karşılandılar. Tören birliğini selamladılar. Kısa bir dinlenmeden sonra İsmet Paşa'yı, Dışişleri Bakanı'nı, Meclis Başkanı'nı ve Fevzi Paşa'yı ziyaret ettiler. Saat 17'de Gazi tarafından kabul edildiler. Bu kabulde Türk Dışişleri Bakanı, Moskova Büyükelçisi de bulundu. Voroshilov ve Budyeni Gazi'yi her ülke ve zaman için geçerli olan asker terbiyesiyle başlarını eğerek askerce selamladılar. Kısa ama yararlı, dostça bir sohbet oldu. Cumhuriyet Bayramı akşamı saatlerce konuşacaklardı. Akşam Ankara Palas'ta İsmet Paşa şereflerine Moskova'daki ziyafetleri aratmayan zengin bir ziyafet verdi. Kurul ertesi gün eski ve yeni Ankara'yı gezecek, 29 Ekim günü bütün tören ve programlara katılacaktı. Rus filmciler de birlikte gelmişlerdi. 10. yıl törenlerini ve Türkiye'nin kalbi olan Ankara'yı filme alacaklardı. Dipnot: Yardımcı Doçent Doktor Erdal Aydoğan, K.Y. Voroshilov'un Türkiye ziyareti ve Türk-Sovyet-Rusya ilişkilerine katkısı, Atatürk Yolu Dergisi sayı 39 Mayıs 2007. Bu incelemeyi dergiler.ankara.edu.tr internet sitesinde bulup okudum. Ernst Hirsch'in anılarından: Dekanlık sekreteri bana Türkçe ve Fransızca hazırlanmış bir davetiye takdim etti. Davetiye 28 Ekim akşamı Dolmabahçe Sarayı'nda verilecek resmi bir davet içindi. Hem çok şaşırmış hem de çok heyecanlanmıştım. Gerçi daha önce şehirde her tarafta yapılan hazırlıklar gözüme çarpmıştı. Bunların Cumhuriyet Bayramı için yapıldığını biliyordum. Özellikle de köprünün bütün meydanların üzerinde, camilerde minareden minareye ve kubbelerde bir taç gibi rengarenk elektrik ampullerinin asıldığı, sayısız elektrik hattı çekildiği ilişmişti gözüme. Caddelerde adım başı bez pankartlar geriliydi. Pankartlarda devlet başkanının ünlü sözleri yazılıydı. Resmi binalar, bankalar, özel ticarethaneler, hatta evler bile renkli ampullerde doluşan çelenk biçimi süslerle bezenmişti. 28 Ekim akşamı Dolmabahçe Sarayı'na gitmek için frakımı giydim, yola çıktım. Denizin üstünde son derece etkileyici bir havai fişek gösterisine şahit oldum. Şenlik bir gün sonraki Cumhuriyet Bayramı'nı müjdeliyordu. Gemiler düdüklerini öttürüyor, kıyılarda davul sesleri yükseliyor, limanda demirli askeri filo top atışlarıyla şenliği selamlıyordu. Altın boynuzun ve boğazın üzerinde binlerce havai fişek ses çıkartarak gökyüzüne dalıp patlıyor, camilerin, köprünün, tüm kentin caddeleriyle meydanlarının üzeri rengarenk ampullerle donatılmış bir ışık deryasını andırıyordu. Davet muazzam büyüklükteki taht salonundaydı. Mermer rıhtım ışıl ışıl bezenmişti. Ve işte ben, kendi Alman vatanında Yahudi olduğu için hor görülen, aşağılık ırka mensup olduğu için işgal ettiği mevkilerden kovulan, evini yurdunu terk edip yabancı ülkelere kaçmak zorunda bırakılan ben, mülteci ben, dünyanın bir ucundaki Türkiye'de nice billurlarla, mermerler, somaki taşı, su mermeri, paha biçilmez kakma işlerinin ihtişamıyla parıldayan, nice değerli mobilyayla, halıyla, resimle süslü, bir zamanların taht salonu olan bu mekanda, ülkenin ilk 1000 seçkininden sayılan saygıdeğer bir Alman profesör sıfatıyla hazır bulunmaktaydım. Talihin yüzüme güldüğü olağanüstü bir anı yaşıyordum. Dipnot anılarım sayfa 207-208. Anıyı özetlerken çok küçük bir ek ile bir kısaltma yaptım. Bütün şehirler gibi Ankara'da gelin gibi süslenmişti. Caddeler ve meydanlar, taklar, bayraklar, çiçekler, cumhuriyeti öven dövizlerle, duvarlar 10 yıllık gelişimi gösteren grafikli, sayılı, açıklamalı, resimli çeşit çeşit afişlerle doluydu. Bütün şehirlerde olduğu gibi çeşitli yerlere halk kürsüleri konmuştu. Bu kürsüler her Cumhuriyet Bayramı'nda kurulacak, her isteyen özgürce konuşacaktı. Dipnot Nezih Neyzi Atatürk'ün Çocukları adlı anılarında böyle bir kürsünün Kızıl Toprak'ta Zühtü Paşa Camisi önünde kurulduğunu açıklıyor. Sayfa 98 PEVA Yayınları İstanbul 1995. Ben de 40'lı yılların başında Ankara'da Ulus Meydanı'nda Zafer Anıtı'nın yanında bir halk kürsüsü görmüştüm. Bilgisi olanların halk kürsüleri konusunu geliştirmelerini dilerim. Sanat Okulu'nda ve İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nde öğrencilerin yaptığı el işleri, Ticaret Okulu'nda Kırıkkale Askeri Fabrikalarında yapılan ürünler sergileniyordu. Halk Evi'nde Kayseri'de yapılacak Büyük Dokuma Fabrikası'nın büyük maketi sergilenmişti. Görenler soruyorlardı, bu kocaman fabrika bizim mi olacak?
Evet.
Birçok bina gece binlerce ampulle ışıklandırılacaktı. Fener alayları da hazırdı. Meydanlarda, parklarda askeri bandolar, yeni kurulan halk evi bandosu konserler verecek, halk oyunları oynanacaktı. Birlikler bir gün önce çok beğenilen bir prova yapmışlardı. Geçit töreni yeri bugün sulanmış dinlendiriliyordu. Gazi çalışma odasında dolaşa dolaşa 10. yıl için yazdığı söylevi okuyordu. Söylevin esasını eski yaveri Cevat Abbas Bey'e yazdırmış, üzerinde sonra eklemeler çıkarmalar yapmıştı. Dipnot Hasan Rıza Soyak Atatürk'ten Hatıralar 1. Cilt Sayfa 41. Afet Hanım uzun geziden döndü. Gazi'yi 10. yıl söylevine çalışırken buldu. Cumhuriyet Bayramı'na yetişmişti, el öptü. Gazi 10 yıl önce bugün biliyor musun ne mücadele içindeydik dedi. Söylevine çalışmayı bıraktı. Takılmadan okuyordu artık. Oturdular, sordu. Selanik'te bizim evi gördün mü?
Evet.
Anlat. Uzun uzun anlattırdı. Duygulandığı belli oluyordu. Akşam yemeğinde silah arkadaşı paşaları ağırladı. Cevat Çobanlı, Ali Said Akbay Tugan, İzzettin Çalışlar, Fahrettin Altay, Ali Hikmet Ayerdem, 4 de sivil arkadaşını çağırmıştı. Yeni Eğitim Bakanı Hikmet Bayur, Nuri Conker, Tahsin Coşkan ve yazar Necmettin Sadak. Dış ve iç düşmanlarla ve her çeşit yoklukla mücadele edilen günleri andılar. Olağanüstü mutluydular. Çünkü düşmanları da yokluğu da yenmişlerdi. Erken dağıldılar. Gazi sabah erken kalkacaktı. Hemen yattı. Sabah çok erken uyandı. Berberi Mehmet tıraş etti, yıkandı, frak giydi. Afet Hanım göğsünün sağ yanına İstiklal madalyasını taktı. Sabah kahvesini içti, köşkten çıktı. 29 Ekim törenleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sabah 9.15'te Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın tören salonunda kutlamaları kabul etmesiyle başladı. Siviller fraklı, askerler büyük üniformalıydı. Kor diplomatikle tören giysileriyle gelmişti. Aralarında bugün için özel olarak gelmiş Yugoslav, Bulgar, Yunan ve Macar kurulları da vardı. En kıdemli diplomat Sovyet Büyükelçisi Suriç'iydi. Kor diplomatik adına bir konuşma yaparak Cumhuriyet'in 10. yılını ve Cumhurbaşkanını kutladı, mutluluk ve başarı diledi. Gazi de barışı, dostluğu ve insanlığı öven yüksek düzeyde bir konuşmayla yanıt verdi. Etkileyici konuşmasını şöyle bitirdi. Efendiler, Türk inkılabı kurucudur. Türk ihtilali yüksek bir insani ülkü ile birleşmiş vatanseverlik eseridir. Çocuklarına bütün güzellikleri ve bütün büyüklükleri görmek ve aynı zamanda bütün sefaletlere acımak sanatını öğretmektedir. Bu inkılabın hararetli ve imanlı bir yapıcısı sıfatıyla dünyaya açık yürekle, gönül temizliğiyle ve dostlukla bakıyorum. Bu heyecan ve büyük sevinç gününde size bu samimi güvenceyi vermekle memleketlerinize karşı olan hissiyatımı en iyi bir tarzda ifade etmiş oluyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki törenden sonra otomobillerle geçit alanına hareket edildi. Hala alana koşanlar vardı. Halk tribünleri çoktan doldurmuştu. Çoğunluk töreni ayakta izleyecekti. Geçit alanına gelenler daha sabah erkenden 100.000'i geçmişti. Şimdi sayı daha da artmış olmalıydı. Uzun geçit yolunun iki yanı halkla doluydu. Erkeklerin çoğu lacivert bayramlık elbiseleriyle gelmişlerdi. Gazi Genelkurmay Başkanı ile birlikte üstü açık bir otomobille geçit törenine katılacak askeri birlikleri ve izcileri denetledi. Kızılaycıları, dernek ve il temsilcilerini selamladı. Sonra geri döndüler. Araba şeref tribününün önünde durdu. Voroshilov ve arkadaşları da şeref misafirleri olarak şeref tribününe alınmışlardı. Gazi arabadan iner inmez Mareşal Voroshilov ve General Budyen'i esas duruşa geçerek Gazi'yi selamladılar. Gazi yandaki merdivenle şeref tribününe çıktı. Recep Peker yakasına yeni yaptırdığı parti amblemini iğneledi. Konuşmasını bütün alana yayacak biçimde ses düzeni kurulmuş, tribünün önüne birkaç büyük mikrofon yerleştirilmişti. Konuşmayı radyoda yayımlayacaktı. Tribünün altında filmciler ve fotoğrafçılar toplandılar. Aralarında Ruslar da vardı. Gazi çok ünlü olacak 10. yıl konuşmasını büyük bir heyecan ve inançla yaptı. Mutluluğu, sevinci sesine yansımıştı. Hemen her cümlesi halkın alkışları ile kesiliyordu. Şeref tribünündekiler Gazi'nin heyecanını görüyorlardı. Bu heyecan, özgüven, sevgi onları da sarsmaya başladı. Çoğunun gözleri dolmuştu. Gazi bu güzel, anlamca çok zengin konuşmayı şöyle bitirdi. Türk milleti, ebediyete akıp giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyene. Alkışlar ve çığlıklar uzun zaman devam etti. Dipnot, Gazi söylevinin son bölümünü şöyle yazmıştı. Bu söylediklerim hakikat olduğu gün senden ve bütün medeni insanlıktan dileğim şudur. Beni hatırlayınız. Hikmet Bayur bir vedaya benzeyen bu sözlere üzülüp itiraz edince Gazi bu son bölümü söylevinden çıkarır. Atatürk'ün bütün eserleri 26. cilt sayfa 268.